Evet hocam, lütfen. Yok, şu mikrofondan veririz. Hocam buyurun, mikrofonu size verelim. Çünkü konuyla çok yakından ilgilisiniz.
Evet, çok teşekkür ederim. Evet, çok önemli konular her zamanki gibi temas edildi.
Hocamızı tanıyalım.
Ben Mehmet Akif Okur. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler alanında çalışıyorum. Tabii özellikle kendi uzmanlığımızı teşkil eden alanlar var ama bunlar iletilim meseleleri. O yüzden ne zaman imkan bulursak arşive girerek ve diğer vasıtalarla tarihimizi, yakın tarihimizi bunu da yeniden anlamaya gayret ediyoruz. Ben bir iki nokta eklemek istiyorum. Bu türden arşiv ziyaretlerinden birinde karşıma çıkan belgelerle ilgili. Tabii tarihimizin en karanlık saatlerinden bir tanesi İstanbul'un da işgal edildiği o mütareke dönemidir. O dönemde Patrikhane tüm bu metropolitleriyle beraber hepsinin mühürleri var altında. Türklerin İstanbul'dan çıkarılması talebiyle müttefiklere başvurmuş yazılı olarak. Yani Patrikhane'yi mesele edilmesinin sebebi tarihimizin en zayıf anında çok aşikar bir şekilde yapılmış olan bu tavırdır, bu vesikalıdır yani belgelidir. Başka Patrikhane tarafından Ayasofya, dünya Hristiyanlarının birliğinin sembolü olmak üzere kilise yapılması için başvuruda bulunmuştur. Bununla ilgili Westminster'da bir toplantı tertip edilmiştir. Ve İstanbul'da Ayasofya'ya bunların yürüyüşü hazırlığı vardı. Buradaki komiserlere, işgal komiserlerine plan bildirilmiştir. Onun üzerine devlet asker sokmuştur Ayasofya'ya. Burada bulunan küçük Avrupa ülkelerinden bir tanesinin diplomatı doğrudan Londra'yı aramıştır. Bunların hepsi belge üzerinde var. Bu kişi Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngilizlerin esirleriyle ilgilenen biri. O yüzden de İngilizlerin itibar ettikleri birisi. Diplomat diyor ki, Türkler diyor Ayasofya'yı yıkarlar diyor. Kariye'yi diğerlerinde yıkarlar diyor. Eğer diyor şey yaparsanız, buraya bu yürüyüşü yaparsanız. Asker gönderiyorlar. Gerçekten caminin içinde 24 saat yatan asker var, Türk askeri var. Sonra yazışıyorlar. Hitler askerleri göndermek istiyorlar Ayasofya'ya. Hindistan Genel Valisi diyor ki, Müslüman Hitler askerler oraya gidip kurşun sıkmaz. Hinduları yolda diyorlar, o zaman yine şeyi yıkarsınız diyorlar filan. Yani tarihimizin en zayıf döneminde buradaki kavga devam etmiş. Ben Atatürk'ün Lozan Konferansı devam ederken uluslararası basına yaptığı açıklamaları okudum. Orada İstiklal Harbi'nizin anlamını aslında anlatıyor. Ne istiyorsunuz diye soruyorlar çünkü sürekli Batılılar. Ve İzmir İktisat Kongresi'nde yapmış olduğu önemli bir konuşma var. Lozan'ın ilk döneminin bitişi, ikinci dönemin başlamasından evvel. Şimdi orada açıkça şunu söylüyor. Diyor ki, biz Hristiyan üstünlükçülüğe karşı savaştık. Yani siyasal Hristiyanlıkçılığa karşı savaştık. Bunu söylüyor açıkça. Ve Amerikalılara da diyor ki, bizim yeni devletimizin esası Hristiyanlara ayrıcalık tanıyan eski düzenden kopuş olacak diyor. Herkes eşit olacak diyor. Şimdi bizim tabii konjonktür değiştiği için bu kavramları tam anlayamıyoruz. Osmanlı'nın 19. yüzyılı bölgede siyasi emelleri olan devletlerin bizim içimizde kendi normal dini ve cemaat hayatını yaşayan toplulukları bugünkü tabirle proksiye dönüştürdükleri, yani birer vekalet savaşına koçbaşı haline dönüştürdükleri, siyasallaştırdıkları bir dönem. Atatürk bu arkadaşları da Balkanlardan bu tarafa, Makedonya ve diğer meselelerden itibaren sürekli bu kavganın içindeler. O yüzden de Osmanlı'ya yönelttikleri temel eleştiri, siz Hristiyan unsurlara Türk Müslüman unsurun üzerinde imtiyazlar verdiniz. İmtiyazı ayrıcalıklı bir şey haline getirdiniz, topluluk haline getirdiniz. İzmir İktisat Kongresi'nde onu söylüyor. Unsuru asliyi diyor ihmal ettiniz. Unsuru asli diyor, yeni kurulacak devletin esası olacaktır diyor. Burada Türklük, Cumhuriyet Türklüğü kuruluşta tarihli Müslümanlık dediğim bir kavramla irtibatlandırılıyor. Ne demek tarihli Müslümanlık? İşte Kilikya'dan başlayarak tüm bir yüzyıl boyunca en azından büyük bir katliamlar çağı var. Balkanlarda, Kafkasya'da ve diğer yerlerde Osmanlı Müslümanlarına karşı. Bunların içinde albayrağın altında duranların hepsini, yani siyasi sadakatlerini gösterenlerin hepsini Türkiye ile tarihi yolculuklarına devam edeceklerse ne mutlu Türk DNA'nın tanımı içerisine aldı. Onlar Türk milletinin parçasıdır diyor. Bunu aynı zamanda Lozan'da bir zaruret olarak da görüyoruz. Lozan delegasyonunun anıları var. Diyorlar ki karıncalara bile azınlık statüsü vermek istiyorlardır. Yani mesela Anadolu'da yerleşik artık hani Türkçe konuşan Müslüman boşnak kökenli insanlarımız var. Sırbistan heyeti geldi dedi ki diyor bunların soyu Slav'dır. Dolayısıyla biz bunların üzerinden hak talep ediyoruz. Yani Müslümanlık parantezin içine alsanız etnik kökeniden bir şey istiyorlar. Etnik parantezin içerisine alsanız dini farklıdır. Onun üzerinden bir hak talep ediyoruz diyorlar. Bundan yılındığı için İçişleri'ne asla müsaade kabul etmeyecek bir devlet ve millet tanımı aranıyor. O yüzden de bizim hani Lozan'da kurmuş olduğumuz esas bu. Tabii Papa Ettim ailesinin için özel kanun çıkarıyor Atatürk. Rumların nüfus mübadelesi yine rahmetle analım. Ben bunu İngiliz belgelerinde gördüm. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen evvel Talat Paşa, Balkan Harbi'nden sonra yaşananlar sebebiyle Anadolu'daki Rumların Yunanistan'a gönderilmesini Venizelos'ta görüşüyor ve bunu da İngilizlere bildiriyor. Yani nüfus mübadelesi, 1923'te olan nüfus mübadelesi Balkanlar sonrasının bir geleni. Neden? Çünkü bu siyasallaşma insanları birbirine düşürmüş. Büyük katliamlar olmuş Balkanlar'da. Onların acısıyla gelen muhacirler Anadolu köylerine gelmişler ve çatışma burada bir iç çatışmaya doğru dönüşmeye başlamış. O dönemin anlayışında böylesine derin çatışma yaşayan toplulukları nüfus mübadelesiyle değiştirme var. O dönemin hukuku bunu kabul ediyor. Hani Lozan'da da bu meselenin bu şekilde ele alınmasının sebebi bu. Yani bir inanç meselesi olmanın ötesinde büyük devletlerin iç işlerimize müdahalesinin bir aracı olarak görülüyor bu din meselesi. O yüzden de burada yeni kurulacak devlette tekrar müdahale vesilesi istemiyorlar. Devletin Müslümanlığa karşı çok şiddetli bir biçimde karşı çıkmasının arkasında da temelde bu husus yatıyor. Patrikhane meselesi yoğun bir biçimde konuşuluyor. Sevgi Hanım çok önemli bir şey bahsetti. Bu Amerikalıların devreye girişinden sonra Amerikan Kongresi Lozan'ı merak ediyor bu konuyla ilgili. Ve Patrikhane ile ilgili mütalaa istiyorlar. Ben onu buldum. Orada da Patrikhane'nin kısıtlanarak kalmasına izin verildiğini Amerikan sistemin iç yazışması teyit ediyor. Bu diyor efendim bu şekilde şeye bağlanmıştır. Yani, tarihte bağlanmıştır diyorlar. Şimdi tabii çok tehlikeli bir dönemdeyiz biz. Ne demek tehlikeli bir dönem? Uluslararası hukukun işlediği bir çağda değiliz. İnsanlık tarihinde bazı dönemler, tarihi kırılma dediğimiz dönemler, uluslararası hukukun bu temel sütunlarının filan çöktüğü, kuvvetin konuştuğu dönemlere dönüşüyor. Ve bu dönemlerde tarihi planları olan, emelleri olanlar, bunların arkasında kuvvet koyabilecek olanlar bunları canlandırmaya çalışıyorlar. Bunlar için efendim bir kısım ön hazırlıklar yapmaya gayret ediyorlar. Bu kimlikler üzerinden mücadele şeklinde oluyor. Toprağın tarih üzerinden işaretlenmesi şeklinde oluyor. Bizi böyle bir döneme soktular. Yani büyük devletler yine bizi böyle bir döneme soktular. En çok uluslararası hukuk diyen, en çok hukuk diyenler, uluslararası hukukun bilinen tüm ilkelerinin ihlal edildiği savaş hukukuyla ilgili, yani Saldırı savaşı suçtur diyoruz. Soykırım suçtur diyoruz. Kuvvetle toprak ele geçirmek suçtur diyoruz. Uluslararası hukuk dediğimiz şeyin temeli bunlardır. Gerisi teferruattır. Bunların rafa kaldırıldığı bir dönemde olduğumuz için o yüzden tarihte emel sahibi olan unsurlar, ülkeler, işte patrikhane dahil birçok o enstrümanla beraber bunları hareketlendirdiği bir dönemin içerisindeyiz. O yüzden meselelerimizin tarihini geriye doğru doğru bilmemiz, bir de uygun bir terminolojiyle anlatabilmemiz de önem arz ediyor. Yani karşımıza çıkan büyük mesele bu. İşte dinle ilgili tercih yapmış olan insanların tercihleriyle mi uğraşıyorsunuz? Yoksa siz bir siyasi meseleyle mi uğraşıyorsunuz? Şimdi batılı siyaset bilimi mesele Müslüman nüfuslu coğrafya olunca bununla ilgili çok sayıda kavram üretmiş, siyasal terminoloji üretmiş ve onun üzerinden efendim meselelerini görürken biz yaşadığımızla ilgili yaygınlaştırılmış, kabul edilmiş kavramlara sahip değiliz. Bunu eskiler kısaca Haçlı ruhu diye ifade ediyorlar. Yani Hristiyan unsurların efendim siyasi amaçlarla, siyasi taleplerle, toprak egemenlik vesaire talepleriyle seferber edilmesi diye. Bunun bu çağdaki görünüşünü, canlanışını fark etmemiz lazım. Bu coğrafyadan bir kısım bazı unsurlar, Türkiye'nin de çok canlı bölücü terör üzerinden yakan unsurlar arasında da biz şeyi göreceğiz muhtemelen önümüzdeki dönemlerde. Bunların bu safa din üzerinden de katılmaya çalışıldıklarını göreceğiz. O yüzden dinin, Hristiyanlığın siyasi amaçlarla kullanılışının, bunun yeniden formatlanışının güncel bir mesele olduğunu anlamamız lazım. Bakın dünyanın en güçlü ülkesinin idarecileri İncil'den ayetlerle yapılacak olan bir savaşa katılıp katılmayacağını kamuoyu önünde tartışıyorlar. Yani bunlar Amerikan Başkanı düzeyinde, Amerikan Başkanı yardımcıları düzeyinde, ittifakımızı şu ülkeyle seçmeliyiz çünkü İncil'de şöyle bir ayet var diyorlar. Bunu kamuoyunda söylüyorlar. Uluslararası hukuk hiçe sayarak saldıranlar yine saldırı savaşları tamam, bu açıkça söylüyorlar ve ifade ediyorlar. İşte bunlar dinin siyasallaştırılması ve belli bir amaç, maksat uğrunda seferber edilmesidir. O yüzden de bizim yakın tarihimizi, yakın tarihimizde yaşadıklarımızı ve onların tarih olmadığını, günümüze akseden, güncellenen, güncellenmeyi bekleyen, o yüzden canlı tutulan meseleler olduğumuzu iyi anlamamız lazım. Çok teşekkür ediyorum.